Ayrım 6. Ertesi sabah Hasan bana çay demlerken gördüğü rüyayı anlattı. Garka Gölü gündemişiz. Sen, ben, baba, ağa efendi, Rahim Han ve binlerce kişi. Hava ılık, güneşliydi. Göl bir ayna kadar berraktı. Ama kimse yüzmüyordu. Çünkü gölde bir canavar olduğu söyleniyordu. Suyun dibinde geziniyor, bekliyormuş. Bardağıma çay doldurdu, şeker ekledi, birkaç kez üfledi. Getirip önüme koydu. Evet, herkesin suya girmekten ödü kopuyormuş. Ansızın sen ayakkabılarını fırlatıp attın Emir Ağa. Sonra da gömleğini çıkardın, canavar filan yok dedin. Size göstereceğim. Ve birinin seni durdurmasına kalmadan suya atladın, yüzmeye başladın. Ben de peşinden girdim, birlikte yüzdük. Ama sen yüzme bilmezsin ki. Hasan güldü. Eh, bu bir rüya Emir Ağa. Her şeyi yapabilirsin. Her neyse, insanlar haykırıyordu. Çıkın, çıkın, ama biz buz gibi suda yüzmeye devam ettik. Gölün ortasına kadar gittik, sonra durduk. Kıyıya doğru döndük, insanlara el salladık. Karınca gibi küçücük görünüyorlardı ama bizi alkışladıklarını duyabiliyorduk. İşte görmüşlerdi. Suda canavar falan yoktu. Ondan sonra gölün adını değiştirdiler. Ona Emirle Hasan'ın Kabe Sultanlarının Gölü dediler. Biz de göle girmek isteyenlerden para almaya başladık. Bunun anlamı ne peki diye sordum. Nanıma reçel sürdü, bir tabağa koydu. Bilmiyorum, ben de sen söylersin diye umuyordum. Eh, saçma sapan bir rüya, hiçbir şey olmuyor. Baba, rüyaların mutlaka bir anlamı vardır der. Çayımı yudumladım, ona sor o zaman. Madem o kadar zekiymiş dedim. Sesim amaçladığımdan daha ters çıkmıştı. Bütün gece uyumamıştım. Ensem, sırtım gerilmiş, yay gibiydi. Gözlerim yanıyordu. Hasan'ı ters dediğimi üzülmüştüm. Tam özür dilemeye hazırlanırken vazgeçtim. Hasan, gergin olduğumu anlardı nasılsa. Hasan beni her zaman anlardı. Üst katta, babanın banyosunda suyun aktığını duyabiliyordum. Sokaklar yeni yağmış karla ışıl ışıl, gökyüzü lekesiz maviydi. Kar çatılarda birikmiş, sokağımızın iki yanında sıralanan bodur dut ağaçlarının dallarını ağırlaştırmıştı. Kar gece boyunca her çatlağa, her oluğa sızmıştı. Hasan'la birlikte demir kapıdan çıkınca öyle kör edici bir beyazlıkla karşılaştık ki gözlerimi kıstım. Ali arkamızdan kapıyı kapadı. Bir dua mırıldandığını duydum. Oğlu evden çıkarken her seferinde dua okurdu. Sokağımızı hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Çocuklar kar topu oynuyor, didişiyor, gülüşerek birbirlerini kovalıyordu. Uçurtma yarışçıları ellerinde makaraları bir araya toplanmış son hazırlıklarını yapmaktaydı. Yan sokaklardan kulağıma kahkahalar, konuşmalar geliyordu. İzleyiciler damları çoktan doldurmuştu bile. Sıcak çayla dolu, dumanı tüten termoslarını almış, bahçe iskemlelerine yerleşmişlerdi. Kaset çalarlardan Ahmet Zahir'in sesi yükseliyordu. Tanınan, sevilen bir yorumcu olan Ahmet Zahir, Afgan müziğinde devrim yapmış, geleneksel tablayla küçük orga, elektronik gitar, davul ve nefesli çalgıları ekleyerek tutucuları kızdırmıştı. Sahnede ya da partilerde o ciddi, adeta suratsız, eski şarkıcıların heykel gibi duruşuna meydan okur, şarkı söylerken gülümserdi. Bazen kadınlara bile. Gözlerimi bizim evin damına çevirince, baba ile Rahim Han'ın bir bankta oturduğunu gördüm. Her ikisi de kalın yün kazaklar giymişlerdi, çay içiyorlardı. Baba el salladı. Bana mı yoksa Hasan'a mı anlayamadım. Hadi iş başına dedi Hasan. Ayağında siyah lastik botlar vardı. Rengi solmuş, kadife bir pantolonla kalın bir kazak giymiş, sırtına parlak yeşil bir çapan almıştı. Güneş ışığı yüzüne vuruyordu. Dudağının üstündeki pembe yara izinin nasıl da iyileşiverdiğini düşündüm. Birden her şeyden vazgeçmek istedim. Pılımı pırtımı toplayıp eve gitmek. Aklımdan zorun mu vardı? Sonunu bile bile böyle bir serüveni niye atılmıştım ki? Baba damdan beni izliyordu. Bakışları sırtımı kızgın bir güneş gibi dağılıyordu. Bu gerçekten büyük ölçekli bir başarısızlık olacaktı benim için bile. Bugün içimden hiç de uçurtma uçurtmak gelmiyor dedim. Harika bir gün dedi Hasan. Kıpırdandım. Damımıza bakmamak için kendimi zor tutuyordum. Bilmem, eve mi dönsek acaba? Bunun üzerine bana yaklaştı, alçak sesle beni az da olsa korkutan bir şey söyledi. Unutma Emir Ağa, canavar filan yok. Hava da harika. Kafasından neler geçtiğini, çoğu zaman kesinlikle bilemediğim bu çocuk nasıl oluyor da beni açık bir kitap gibi okuyabiliyordu. Okula giden, okuma yazma bilen bendim. Zeki olan bendim. İlkokul birinci sınıf, kitabımı bile okuyamayan Hasan beni rahat rahat okuyordu. Bu biraz rahatsız ediciydi ama ne zaman neye gereksindiğini bilen birine sahip olmak aynı zamanda rahatlatıcıydı da. Canavar yok dedim. Kendimi biraz daha iyi hissettiğimi anlayınca da şaşırdım. Gülümsedi. Canavar yok. Emin misin? Gözlerini yumdu. Başını salladı. Sokakta koşuşturan, kar topu oynayan çocuklara baktım. Nefis bir gün öyle değil mi? Hadi uçalım dedi. İşte o zaman Hasan'ın rüyayı uydurmuş olabileceğini düşündüm. Mümkün müydü bu? Hayır, değildi. Hasan o kadar zeki değildi. Ben bile o kadar zeki değildim. Ama uyduruk olsun olmasın, o saçma rüya moralimi düzeltmişti işte. Belki de gömleğimi çıkartmalı, göle atlamalıydım. Neden olmasın? Hadi yapalım dedim. Hasan'ın yüzü aydınlanıverdi. Güzel. Sarı kenarlı, kırmızı uçurtmamızı kaldırdığı, orta ve yan çıtaların birleştiği noktanın hemen altında Seyfo'nun tartışılmaz imzası vardı. Hasan parmağını yaladı, havaya dikip rüzgarı gökladı, sonra da rüzgarın estiği yöne doğru koştu. Çok ender de olsa, yazları uçurtma uçurduğumuzda rüzgarın yönünü saptamak için ayağıyla yerden toz kaldırırdı. Elimdeki makarayı Hasan 15-20 metre ileride duruncaya kadar çevirdim. Uçurtmayı başının üstüne kaldırdı, altın madalyasını gösteren bir olimpiyat atleti gibi. İpi iki kez kuvvetlice çektim, her zamanki işaretimizdi. Bunun üzerine Hasan uçurtmayı havaya fırlattı. Babayla okuldaki mollaların arasında kalmış, Tanrı hakkında hala kararımı verememiştim. Ama din dersinde öğrendiğim bir Kur'an ayeti dilimin ucuna gelince mırıl mırıl söyleyiverdim. Derin bir soluk aldım, bıraktım ve ipi çekeledim. Bir dakika sonra uçurtmam gökyüzüne doğru hızla yükseliyordu. Kanat çırpan, kağıt bir kuş gibi hışırdadı. Hasan ellerini çırptı, ıslık çaldı, bana doğru koştu. Makarayı ona verdim, ipe asıldı, fazlalığı çabucak makaraya doladı. En azından bir düzine uçurtma gökyüzünde süzülmeye başlamıştı bile. Av peşindeki kağıt köpek balıkları gibi. Bir saat içinde sayı ikiye katlandı, mavi, kırmızı, sarı uçurtmalar gökyüzünde salınıyor, kayıyordu. Serin bir rüzgar saçlarımı havalandırdı. Uçurtma uçurmak için mükemmel bir esintiydi. Hem aşağıdan itecek hem de sağa sola dalgalanmaları kolaylaştıracak kadar güçlü. Hasan hemen yanımdaydı. Makarayı tutuyordu. Elleri daha şimdiden kesilmiş, kanamaya başlamıştı bile. Az sonra kesme işlemi başladı. Savaşı kaybeden ilk uçurtmalar kontrolden çıkmış, deli gibi dönüyordu. O parlak çırpınan kuyruklarıyla kayan yıldızlar gibi akıyor, aşağıdaki mahallelere uçurtma avcılarını ödül yağdırıyorlardı. Avcıların çığlıkları duyuldu. Bir yandan koşuyor, bir yandan haykırıyorlardı. Biri iki sokak aşağıda kavga çıktığını haber verdi bağırarak. Arada bir çaktırmadan baba ile Rahima'nın oturduğu dama bakıyordum. Ne düşünüyordu acaba? Yoksa içten içe yenilmemi mi istiyordu? Uçurtma uçurmanın ayrılmaz bir parçası da buydu. Zihnin uçurtmanla birlikte oradan oraya savrulurdu. Uçurtmalar artık dört bir yandan akın akın geliyorlardı ve ben hala uçuyordum. Uçuyordum. Gözlerim ikide bir yün kazağına sarılmış babaya takılıyordu. Bu kadar uzun dayanabildiğime şaşırmış mıydı? Gözlerini gökyüzünden ayırdığın an fazla dayanamazsın. Bakışlarımı hemen yeniden gökyüzüne çevirdim. Kırmızı bir uçurtma benimkine yaklaşmaktaydı. Onu tam zamanında görmüştüm. Onunla azıcık didiştim, sonra sabırsızlandığını ve ipimi kesmeye çalıştığını görünce işini bitirdim. Sokağın iki ucunda uçurtma avcıları göründü. Ele geçirdikleri uçurtmaları havaya kaldırmış, zaferle dönüyorlardı. Ganimetlerini ana babalarına, arkadaşlarına gösteriyorlardı. Ama hepsi de çok iyi biliyordu. Gerçek zafere daha vakit vardı. En büyük ödül hala havadaydı. Kıvrık, beyaz bir kuyruğu olan parlak sarı bir uçurtmayı doğradım. Bu çabam işaret parmağımda yeni bir kesik açtı. Akan kan avucuma doldu. İpi Hasan'a verdim, yarayı emdim, sonra da parmağımı kot pantolonuma sildim. Bir saat sonra havada kalabilen uçurtmaların sayısı 50 küsurdan bir düzineye inmişti. Onlardan biri de bendim. Son düzinede kalmayı başarmıştım. Turnuvanın bu kısmının biraz uzayacağını biliyordum. Çünkü buraya kadar dayanabilenler sıkı yarışçılardı. Hasan'ın en sevdiği numaraya şu bildik havalanıp dalma tuzağına kolayca düşmeyeceklerdi. Öğleden sonra saat 3'te gökte belirilen bulut öbekleri güneşi kapladı. Gölgeler uzamaya başladı. Damlardaki seyirciler atkılarına, kalın paltolarına sarındılar. Yarım düzineye inmiştik ve ben hala uçuyordum. Bacaklarım ağrıyor, boynum zonkluyordu. Ama alt ettiğim her uçurtma yüreğimdeki umudu besliyordu. Bir duvarın üzerine usul usul biriken kar taneleri gibi. Gözlerimi son bir saattir terör estiren, hasımlarına büyük zarar veren mavi uçurtmadan ayırmıyordum. Kaç tane kesti diye sordum. 11 tane saydım dedi Hasan. Kimin acaba biliyor musun? Hasan dilini şaklattı, çenesine dokundu. Bu Hasan'a özgü, hiçbir fikri olmadığını belirten tipik hareketti. Mavi uçurtma, iri mor bir uçurtmayı daha saf dışı bıraktı. İki geniş takla attı. 10 dakika sonra iki uçurtmayı daha doğradı. Bir kovalayıcı sürüsü yarışı kaybeden uçurtmaların peşine takıldı. 30 dakika sonra havada yalnızca 4 uçurtma kalmıştı ve ben hala uçuyordum. Rüzgar öylesine benden yanaydı ki hata yapmam olanaksızdı sanki. Kendimi hiç bu kadar yetkin, bu kadar şanslı hissetmemiştim. Sarhoş gibiydim. Başımı kaldırıp dama bakmaya cesaret edemiyordum. Gözlerimi gökten ayırmaya da. Odaklanmam, oyunu zekice oynamam gerekiyordu. Bir 15 dakika daha geçti. Sabah gülüp geçilecek bir şeymiş gibi görünen rüya ansızın gerçekleşti. Bir tek ben ve öteki çocuk kaldık. Şu mavi uçurtma. Havadaki gerilim kanlı ellerimle çekiştirdiğim camlı ip kadar gergindi. İnsanlar ayaklarını yere vuruyor, el çırpıyor, ıslık çalıyor, haykırıyordu. Boboreş, boboreş, kes şunu, kes şunu. Baba da bağıranların arasında mıydı? Müziğin sesi iyice yükselmişti. Damlardan, açık kapılardan dışarıya haşlanmış mantı, kızarmış pakora kokuları süzülüyordu. Ama benim duymak istediğim tek şey kafamdaki kanın zonklamasıydı. Gördüğüm tek şey mavi uçurtmaydı. Kokladığım tek şey zaferdi, kurtuluş, kefaret. Baba yanılıyorsa ve okulda dedikleri gibi bir tanrı varsa kazanmamı sağlardı. Öteki çocuğun ne için yarıştığını bilmiyordum. Belki de yalnızca ün kazanmak için. Oysa bu benim görülen değil, bakılan, duyulan değil, dinlenen biri olabilmek için tek şansımdı. Eğer bir tanrı varsa rüzgarı yönlendirir, emrime sunar, böylece ben parmağımın tek bir hareketiyle acımı, özlemimi kesip atardım. Pek çok şeye katlanmış, buralara kadar gelmiştim. İşte o an birden umut bilgiye dönüştü. Kazanacaktım. Yalnızca bir zaman meselesiydi. Üstelik tahminimden de önce kazanacaktım. Ani bir esinti uçurtmamı havalandırdı, bana üstünlük sağladı. İpi saldım. Bıraktım uçurtmam daha da yükselsin. Sağa sola salınarak mavi uçurtmayı geçti. Pozisyonumu aldım, hazırlandım. Mavi uçurtma başının belada olduğunu anlamıştı. Kıskacından kurtulmak için umutsuzca debelendi ama izin vermedim. Yerimi korudum. Kalabalık sonun yaklaştığını hissetmişti. Kes onu, kes onu haykırışları güçlendi. Gladyatörlere öldür onu, öldür onu diye bağıran Romalılara benziyorlardı. Az kaldı Emira, az kaldı diye haykırıyordu Hasan soluk soluğa. Sonra o an geldi. Gözlerimi kapadım, ipi tutan elimi hafifçe gevşettim. Rüzgarın sürüklediği sicim parmaklarımı bir kez daha kesti. Ve sonra, anlamak için kalabalığın kükreyişini duymam gerekmiyordu. Görmem de gerekmiyordu. Hasan çığlık çığlığa bağırarak kollarını boynuma doladı. Bravo, bravo Emira. Gözlerimi açtım, çok hızlı bir arabadan fırlayan bir tekerlek gibi havada yuvarlanan, deli gibi dönen mavi uçurtmaya baktım. Gözümü kırptım, bir şey söylemeye çalıştım. Sesim çıkmadı. Kendimi bir anda gökyüzünde buldum. Aşağıya kendime bakıyordum. Siyah deri ceket, kırmızı atkı, rengi ağarmış kot pantolon. Zayıf bir oğlan çocuğu, biraz solgun, 12 yaşına göre azıcık da kısa. Dar omuzları, açık ela gözlerinin çevresinde belli belirsiz, koyu renk halkalar var. Rüzgar kumral saçlarını uçuruyor. Yukarıya, bana baktı, birbirimize gülümsedik. Sonra çığlığımı duydum. Renkler ve sesler geri geldi. Her şey canlandı, güzelleşti. Boştaki kolumu Hasan'ın omzuna doladım. Olduğumuz yerde zıplamaya başladık. Gülüyor, ağlıyorduk. Kazandın Emira, kazandın. Kazandık, biz kazandık. Bunlar gerçek olamazdı. Bir an sonra gözlerimi kırpıştıracak ve çok güzel bir rüyadan uyanacaktım. Yataktan inecek, kahvaltımı yapmak için mutfağa gidecektim. Orada Hasan'dan başka konuşabileceğim hiç kimse olmayacaktı. Giyin, babayı bekle, pes et, eski yaşamına dön. Sonra damdaki babayı gördüm. Tam kenarda duruyordu. Her iki yumruğu da havadaydı. Kükrüyor, yumruklarıyla havayı dövüyordu. Bu, 12 yıllık yaşamımın en muhteşem anıydı. Damda beni alkışlayan, sonunda benimle gururlanan babaya bakmak. Sonra ellerini telaşla salladı. Aynı anda anladım. Hasan, biz... Biliyorum dedi Hasan benden uzaklaşarak. Daha sonra kutlarız inşallah. Şimdi o mavi uçurtmayı senin için yakalayacağım. Elindeki makarayı attı, koşmaya başladı. Yeşil çapanının ucu arkası sıra karda sürükleniyordu. Seslendim. Hasan, getir onu. Sokağın köşesine dönmek üzereydi. Lastik botları yerden kar öbekleri kaldırıyordu. Durdu, döndü. Ellerini ağzının iki yanına götürdü. Bin tane iste, senin için yakalayayım dedi. Sonra o bildik Hasan gülümsemesiyle gülümsedi, köşeye dönüp gözden gitti. Onu bir kez daha böylesine tasasız, böylesine içten gülümserken ancak 26 yıl sonra solmuş bir polaroid fotoğrafta gördüm. İpi toparlamaya koyulmuştum ki insanlar çevremi sardı. Ellerini sıktım, teşekkür ettim. Daha küçük çocuklar bana saygıyla ışıldayan gözlerle bakıyordu. Ben bir kahramandım. Omzuma vuranlar, saçlarımı karıştıranlar vardı. Sicimi toparlarken sürekli gülümsedim. Ama aklım mavi uçurtmadaydı. Ayağımın dibinde biriken ipi makaraya sardım. Birkaç kişiyle daha el sıkıştım, sonra koşar adım eve seyirttim. Bahçe kapısına vardığımda Ali beni iç tarafta bekliyordu. Elini demir parmaklıkların arasından uzattı. "Tebrik ederim," dedi. Ona uçurtmayla makarayı verdim, tokalaştık. "Teşekkür Alican. Senin için sürekli dua ettim. Duaya devam et, işimiz daha bitmedi." Yeniden sokağa döndüm. Ali'ye babayı sormamıştım. Onu henüz görmek istemiyordum. Kafamda her şeyi tasarlamıştım. Kanlı ellerimde büyük ödül, eve bir kahraman gibi muzaffer, gösterişli bir edayla dönecektim. Başlar bana çevrilecek, gözler bana kilitlenecekti. Birbirini tartan Rüstem'le Sohrab. Dramatik bir sessizlik. Sonra yaşlı savaşçı, genç olana yaklaşacak, onu kucaklayacak, değerini nihayet anlayacak. Aklanma, kefaret, kurtuluş. Peki ya sonra? Sonsuza kadar mutlu yaşamak elbette. Başka ne olabilir? Vezir Ekber Han'ın sokakları ızgara biçiminde tasarlanmış ve numaralandırılmıştı. O günlerde hala gelişmekte olan yeni bir mahalleydi. 3 metrelik duvarlarla çevrili villaların arasında boş arsalar, inşaatı süren binalar vardı. Her sokağa tek tek baktım, Hasan'ı aradım. İnsanlar bu uzun eğlence gününün ardından tabureleri katlamakla, yiyecekleri, tabak çanağı toplamakla meşguldü. Damlarından hala ayrılmamış olanlar seslenerek beni kutladı. Güney tarafında 4 sokak aşağıda Ömer'e rastladım. Mühendis olan babası babanın arkadaşıydı. Evlerinin önündeki bahçede erkek kardeşiyle birlikte bir futbol topunu sektiriyordu. Ömer iyi bir çocuktu. 4. sınıfta birlikte okumuştuk. Bir keresinde bana bir dolma kalem vermişti. "Kazanmışsın Emir," dedi. "Tebrikler." "Sağ ol. Hasan'ı gördün mü?" "Senin Hazar Rey'i mi?" Başımla doğruladım. Ömer topu kardeşine fırlattı. Duyduğuma göre büyük bir uçurtma avcısıymış. Kardeşi topu ona geri attı. Ömer yakaladı, birkaç kez zıplattı. Bunu nasıl becerdiğini bir türlü anlayamıyorum. Yani o çekik gözlerle nasıl görebiliyor? Erkek kardeşi kısa, kesik bir kahkaha attı, topu istedi. Ömer onu duymazdan geldi. "Onu gördün mü?" Ömer baş parmağını omzunun üstünden arkaya doğru salladı, güneybatıyı gösteriyordu. Az önce pazara doğru koşuyordu. "Teşekkür ederim." Koşmaya başladım. Pazar yerine ulaştığımda güneş tepelerin ardına çekilmek üzereydi. Akşam alacası gökyüzünü pembe ve mora boyamıştı. Birkaç sokak ileriden Hacı Yakup Camisi'nden yükselen ezan sesini duydum. Hasan 5 vakit namazın hiçbirini kaçırmazdı. Dışarıda oynuyor olsak bile izin ister, bahçedeki çeşmede abdest alır, kulübesine girerdi. Birkaç dakika sonra gülümseyerek çıkar beni bulurdu. Ya bir duvara yaslanır ya da bir ağaca tüneyip onu beklerdim. Ama bu gece benim yüzümden namazı kaçıracaktı. Pazar yeri hızla boşalıyor, esnaf toparlanıyordu. Birbirine yapışık bin türlü mal satan tezgah dizilerinin arasındaki çamurlu yolda hızla ilerledim. Bir tezgahtan az önce kesilmiş bir keklik, onun bitişiğindeki tezgahtan da bir hesap makinesi alabilirdin. Ağır ağır dağılan kalabalığın, üstü başı dökülen, yırtık pırtık, topal dilencilerin heybelerini sırtına vurmuş müşterilerin arasından, dükkanlarını kapatan esnafın kasapların önünden geçtim. Hasan'dan iz yoktu. Bir kuru yemişçinin önünde durdum. Katırına çam fıstığı ve kuru üzüm çuvalları yüklemekte olan yaşlı satıcıya Hasan'ı tarif ettim. Başına uçuk mavi bir türban dolamıştı. Yanıtlamadan önce bana uzun uzun baktı. "Galiba gördüm," dedi. "Ne tarafa gitti?" Beni tepeden tırnağa süzdü. "Senin gibi bir çocuk bu saatte burada bir Hazar Rey'i niye arar ki? Gözleri deri ceketimi, kot pantolonumu, onlara kovboy pantolonu derdik, hayranlıkla süzüyordu. Afganistan'da Amerikan malı, özellikle de kullanılmamış herhangi bir şeye sahip olmak zenginlik göstergesiydi. Onu bulmam gerek ağa." "Neyin oluyor?" diye sordu. Sorunun amacını anlayamamıştım ama kendi kendime sabırlı ol dedim. Sabırsızlık adamın daha hızlı konuşmasını sağlayamazdı. "Hizmetkarımızın oğlu," dedim. Yaşlı adam kırçıl kaşlarını kaldırdı. "Öyle mi? Şanslı Hazara. Bu kadar ilgili bir efendisi olduğuna göre. Babası çömelip ayakkabılarınızı kirpikleriyle temizlese yeridir. Evet, gördün mü görmedin mi?" Kolunu katırın sırtına dayadı, güneyi gösterdi. "Yanılmıyorsam tarifine benzeyen bir çocuğun şu tarafa doğru koştuğunu gördüm. Elinde bir uçurtma vardı, mavi bir uçurtma." "Sahi mi? Senin için 1000 tane getiririm," demişti. Söz vermişti. Sevgili Hasan, sevgili, güvenilir, sözünün eri Hasan. Sözünü tutmuş, son uçurtmayı benim için yakalamıştı. "Ama onu çoktan yakalamışlardır," dedi yaşlı satıcı, katırın sırtına bir torba daha vururken. "Kimler?" Öteki çocuklar, onu kovalayanlar, senin gibi giyinmişlerdi. Gökyüzüne baktı, iç geçirdi. Hadi git artık sen. Senin yüzünden namaza gecikiyorum. Ama ben koşmaya başlamıştım bile. Birkaç dakika kadar pazarı boş yere araştırdım. Belki de gözleri yaşlı adam yanılmıştı. Peki ama mavi uçurtmayı görmüştü değil mi? O uçurtmayı mutlaka ele geçirme hırsıyla her geçide, her dükkana tek tek baktım. Hasan yoktu. Tam Hasan'ı bulamadan karanlık çökecek diye kaygılanmaya başlamıştım ki kulağıma az ileriden bazı sesler çalındı. Boş, toprak bir yola ulaştım. Pazarı ikiye bölen caddenin sonunda caddeye dikey uzanıyordu. Çamurlu bozuk yola saptım. Seslere doğru ilerledim. Botlarım her adımda balçağa saplanıyor, buharlaşan soluklarım önümde beyaz dumanları oluşturuyordu. Dar sokağın bir yanına paralel uzanan, içi kar dolu dere yatağında baharları şırıl şırıl bir dere akardı. Öteki yanda, birbirinden dar geçitlerle ayrılmış, karlı servi ağaçlarını beneklediği, düz damlı, toprak evler sıralanıyordu. Daha doğrusu yıkıldı yıkılacak, döküntü kulübeler. İşte sesler bu geçitlerin birinden geliyordu. Yavaşladım. Dar, çıkmaz sokağın ağzına doğru sinerek ilerledim. Soluğumu tuttum. Köşe başına gelince, başımı uzatıp sessizce baktım. Hasan sokağın ucunda, meydan okurcasına dikiliyordu. Yumruklar sıkılı, bacaklar hafif aralık. Arkasında bir duvarın dibindeki moloz yığının üzerinde mavi uçurtma duruyordu. Babanın kalbinin anahtarı. Üç oğlan Hasan'ın karşısına dikilmiş önünü kesmişti. Davut Han'ın darbesinden sonra tepede karşımıza çıkan Hasan'ın sapanı ile püskürttüğü oğlanlar. Veli bir yanda, Kemal öteki yanda duruyordu. Ortada da Asef. Bedenimin kasıldığını hissettim. Bel kemiğimi soğuk bir ürperti yaladı. Asef sakin, kendinden emin görünüyordu. Elindeki muştayı çeviriyordu. Öteki çocuklar gergindi. Ağırlıklarını bir ayaktan ötekine aktarıyor, bir Asef'e, bir Hasan'a bakıyorlardı. Bir tek Asef'in ehlileştirebileceği yabani bir hayvanı köşeye kıstırmışlardı sanki. Sapanın nerede Hazara dedi Asef, elindeki muştayı sallayarak. Ne demiştin? Ah evet, bundan sonra sana tek gözlü Asef derler. Çok doğru, tek gözlü Asef. Çok zekiceydi, gerçekten. Öte yandan elinde dolu bir silah tutarken bilgiçlik taslamak kolay tabii. Soluğumu hala tuttuğumu fark ettim. Yavaşça, sessizce bıraktım. Felç olmuş gibiydim. Gözlerim birlikte büyüdüğüm çocuğun, bu dünyadaki ilk anım olan tavşan dudaklı yüzüne çivilenmişti. Yine de bugün şanslı günündesin Hazara dedi Asef. Sırtı bana dönüktü ama sırıttığına kalıbımı basardım. Bugün bağışlayıcılığım üzerimde. Ne dersiniz çocuklar? İşte yüce gönüllülük diye buna denir diye atıldı Kemal. Hele son sefer yaptığı kabalıktan sonra. Asef gibi konuşmaya çalışıyor ama sesi titriyordu. O zaman anladım. Korktuğu kişi Hasan değildi. Üdü kopuyordu çünkü Asef'in niyetini anlayamıyordu. Asef elini boş vermişçesine salladı. Bahşida, bağışlandın, tamamdır. Sesi azıcık alçaldı. Ama bu dünyada hiçbir şey bedava değildir. Affamın da küçük bir bedeli var elbette. Gayet adil dedi Kemal. Hiçbir şey bedava değildir diye yineledi Beli. Sen çok şanslı bir hazarsın dedi Asef Hasan'a doğru bir adım atarak. Çünkü bugün ödemen gereken tek bedel şu uçurtma. Adi bir anlaşma öyle değil mi çocuklar? Hem de nasıl dedi Kemal. Durduğum yerden bile Hasan'ın gözlerine sızan korkuyu görebiliyordum. Ama o başını salladı. Emir Ağa turnuvayı kazandı. Ben de bu uçurtmayı onun için yakaladım. Bu onun uçurtması. Ne kadar da sadık bir hazara. Bir köpek kadar sadık dedi Asef. Kemal'in gülüşü tiz, korku doluydu. Ama kendini onun için kurban etmeden önce bir düşün. Aynı şeyi o senin için yapar mıydı? Konukları olduğu zaman seni neden çağırmadın hiç etmedin mi? Neden seninle bir tek yalnızken oynadığını? Nedenini söyleyeyim. Çünkü sen onun için yalnızca çirkin bir köpek yavrususun. Sıkıldığı zaman oynayabileceği, kızınca da tekmeleyebileceği bir şey. Kendini kandırma.